Ayrım 4. İz. Canan Tan. Sayfa 48. O ev. Olumsuz hava şartlarından dolayı epey gecikmeli ama gene de erken bir saatte varıyoruz Ankara'ya. Yeni güne yeni uyanıyor Ankaralılar. Söğüt Özü'nde otobüsten indiğimde hemen taksiye atlayıp gideceğimi terminal binasının girişindeki kafeteryaya oturup çay ısmarlıyorum kendime. Bu saatte kapıya dayanmak olmaz diye geçiriyorum içimden. Ama o evin kapısını çalmak için güç toplamaya çalışıyorum aslında. Üçüncü bardak çayın ardından valizimi alıp yetişecek yeri ve acelesi olmayan insanların telaşsız adımlarıyla dışarı çıkarak Ankara'nın sisli, soğuk sabah havasını çekiyorum içime. Kar durmuş ama ayağımın altında kolayca eziliveren taze kar tabakasının altı buz. Düşmemek için dikkatle yürüyerek sıra sıra duran taksilerden en öndekine atlıyorum. Bahçeli Evler 4. Cadde diyorum şoföre. Görmeyeli nasıl da değişmiş buralar. 4. caddenin iki yanında sıralanmış ağaçlar, dallarının üzerine yığılan karın beyazıyla düğün salonlarında özenle süslenmiş sandalyeleri andırıyorlar. Amma da yaptım verdi diyorum içimden. Düğüne değil, dövüne gidiyorsun sen. Hem de zorlu mu zorlu, yaman bir dövün gideceğin. Bu eve ilk gelişim değil. Daha önce de birkaç kez gelmiştim. Ama ne hikmetse her seferinden farklı hüzünler, farklı burukluklar kalmış içimde. İlkinde annem, babam, ben beraberce gelmiştik. Kaba inşaatı bitmiş, ince işlerine başlanmış, satılık bir apartman dairesiydi. Babam önceden görüp beğenmiş, annemle benim de görmemi istemişti. Eğer beğenirsek satın alacaktı ve buraya taşınacaktık. Oturduğum evden memnunum ben diyerek burun kıvırmıştı annem. Yenişehir'i, Kızılay'ı Ankara'nın merkezi olarak bellemişti ve alıştığı muhitten ayrılmaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Eski evinde oturursun sen demişti babam. Ben de kızımı alır yeni evimize taşınırım. Ne var ki babam satın aldığı o eve Meliha Hanım'la beraber taşındı. Anneme göre bu önceden kurgulanmış senaryonun bir parçasıydı. Emin değildim, olayların akışı bu noktaya getirmişti belki. Belki de annem haklıydı gene. O güne kadar hangi dediğine karşı çıktıysam yanılmıştım. İtiraz etme gücüm ve hakkım kalmamıştı. 4 katlı asansörsüz binanın 2. katı. Sokak kapısı aralık. Kapının önünde çok sayıda ayakkabı var. Zile basmakla aralıktan içeri süzülmek arasında kararsız kalıyorum bir an. Beni duymuş, hissetmiş, karşılamaya çıkmış gibi dost bir silüet beliriyor kapının eşiğinde. Makbule yenge, büyük amcamın karısı. Verdam, yavrum benim diyerek sımsıkı kucaklıyor beni, uzunca bir sürede bırakmıyor. Başın sağ olsun kızım diyerek salıveriyor sonunda. Hepimizin başı sağ olsun. Hole geçiyoruz beraberce. Gerçekte değil de kapkara bir düşte yaşıyorum sanki. Kolum bacağım, elim ayağım bana ait değillermiş gibi otomatiğe bağlanmışçasına mekanik hareketlerle çizmelerimi çıkarıp gençten birilerinin ayağımın önüne uzattığı terliği giyiyorum. Tanımadığım bir kadın mantomu alıp vestiyere asıyor. Sana göre ayarladık cenazeyi diyor yengem. Öğlen namazına yetişecek. Erkekler gitti. Morgdan alıp gusülhaneye götürecekler. Sonra da gelip bizi alacaklar. Hacı Bayram Camii'ni istemiş rahmetli. Cebeci mezarlığında yeri hazırmış zaten. Ne kadar uzağındayım bu anlattıklarının. Nüfus kaydında kızı olmak dışında sokaktan geçerken uğrayıvermiş bir yabancıdan farklı yanım yok. Hole açılan koridorun başında durmuş, bizi izleyen ince yapılı bir kadın hoş geldiniz diyor usulca. Başın sağ olsun. Kim olduğunu çıkaramıyorum ilk anda. Dikkatle bakınca Melda bu. Meliha Hanım'ın kızı. Babamla aralarında hiçbir kan bağı olmayan biri. O evdeki yabancılığım hiçliğimi haykırıyor sanki yüzüme. Önde elimi sıkı sıkıya tutmuş yengem, arkada ben, yanımızda Melda ile beraber salona geçiyoruz. Birkaç dakika öncesine kadar içeriden taşan uğultu kıvamındaki konuşma sesleri şıp diye kesiliveriyor. Tüm gözler üzerimde. Koltuklara, sandalyelere sıralanmış kadınlar birbirlerinin kulağını eğilip aralarında fısıldaşıyorlar. Tahmin etmesi zor değil. Vedat Bey'in kızı diye tanımayanlara tanıtıyorlar beni. Sıkmayın kendinizi hanımlar. Rahmetli'nin küs gittiği kızı demekten alıkoymayın dillerinizi. Sahi küs mü gittin bana babacığım? Yok de bana, lütfen. Daha bir gün önce konuşmadık mı seninle? Orada ikimizden başka kimse yokmuş gibi doğruca salonun sağ köşesindeki koltukta oturan Meliha Hanım'ın yanına gidiyorum. Bitmiş, tükenmiş, suyu çekilmiş narin bir bitki gibi boynunu bükmüş bu kadın. O mu? Sokakta görsem tanımam dedirtecek kadar değişmiş. Geçen yılların katlarınca yaşamış sanki. Beni görünce güçlükle doğrularak yerinden kalkıyor. Omuzlarımdan tutuyor önce, buruk bir gülümseyişle uzun uzun yüzüme bakıyor. Sarılıyor bana sımsıkı. Kokumu çekiyor içine. Gitti diyor fısıldar gibi. Bizi böyle bırakıp gidiverdi. Ağlamaktan, haykırmaktan sesi kısılmış. Güç duyuyorum söylediklerini. Göz kapakları davul gibi şiş, gözleri iki ince çizgi misali asılı kalmış yüzünde. Kabul etmeliyim ki acı çekme konusunda rakip tanımıyor Meriha Hanım. Aklımdan geçen düşüncelerin sarmalında garip bir duyuşla sarsılıyorum. İçimden kopup gelen, bilinmezi keşfetmişim gibi garip bir sezgi. Hayali birileri kulağıma fısıldıyor. Annen babanı Meliha Hanım'ın sevdiği kadar sevmemişti. Kulağıma dolan fısıltının doğruluk derecesini sınamak için sorular soruyorum kendime. Ayrılmamış olsalardı, babamın ölümü annemi bu denli kahreder miydi? Sanmıyorum. Üzülürdü tabii, ağlardı kendi ölçülerince karalar bağlardı yüreği ama daha yüzeysel yaşardı acısını. Evet, Meliha Hanım babamı çok sevmişti. Annemi sevdiğinden kat kat çok ve onu annemden çok hak etmişti. Sevdiği insanın yasını tutmak da en çok onun hakkıydı. Anneme haber vermeden yollara düştüm diye ezinç duymam gereksiz. Doğru yerdeyim. Annemle olsam acımı böylesine özgürce yaşayamazdım. Meliha Hanım ve ben, Vedat Ali Karaca'nın birinci dereceden yakınlarıyız. Hem nüfus kayıtlarında hem de gönüllerde. Ve bu acı bizi kaçınılmaz bir biçimde birbirimize yakınlaştırıyor. Öyle ki babamla ve Meliha Hanım'la ilgili zihnime kazınmış benim yönümden en bağışlanmaz sahneleri bile silebileceğimi hissediyorum şu an. Kan sudan hızlı akıyor. Babam henüz boşanma davası açılmadan evden ayrılmış. Birkaç parça eşyasını alarak bahçeli evlerdeki dekorasyonu yeni bitmiş apartman dairesine taşınmıştı. Beni hiç götürmedi oraya. Ne öncesinde ne de boşanma gerçekleştikten sonra. Hep dışarıda buluştuk. Bir yerlerde yemek yedik, çay kahve içtik. Annem de destekliyordu buluşmalarımızı. Bu sayede babamla ilgili gelişmeleri birinci ağızdan öğrenmiş oluyordu. Bense asla annem adına casusluk yapma niyetinde değildim ve kavgadan gürültüden uzak ortamlarda babamla baş başa kalabilmekten son derece mutluydum. Annem ne derse desin, ne düşünürse düşünsün, gerçeği değiştiremezdi. Babam da o benim. Ve kan sudan hızlı akardı. Dış etkenlerle pıhtılaştırılmadıkça. Boşanmanın ardından annemin yanımızda olmadığı ilk akşam yemeği tam bir hayal kırıklığıydı ama. Yılların susamışlığıyla neler neler anlatmaya hazırlanıyordum babama. O ise katı, maddesel konuşmalarla kısacık beraberliğimizi sıradan bir iş görüşmesine dönüştürürken yaptığı hatanın farkında bile değildi. Maddi yönden verebileceği destekleri sıralayarak sorumluluk sahibi bir baba olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu kendince. "Olanlar için beni suçlama," dedi. 18 yaşındasın artık. Eskiye nokta koyabilmek için hep bugünü bekledim. Sana olan asli görevlerimin bitmesini. Babalık görevi günü gelmiş çek gibi ödenecek bir borçtu demek. Merak etme diye ekledi. Okulun bitinceye kadar parasal desteğimi sürdüreceğim. Hatta sonrasında da. Yaşımın boyunca arkamda olduğunu hissetmek istediğim baba desteğini dünya üzerindeki hangi para kasası verebilirdi bana? Baba kız yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyken kendi eliyle buzdan kalıplar yerleştiriyordu aramıza. Oysa hep annemi suçlamıştı kızımla arama görünmez duvarlar örüyorsun diye. Neyse ki bu katı ancak mahkeme salonlarına yaraşacak tutumunu sürdürmedi. Daha sonraki beraberliklerimiz fırtına sonrasının sakinliği havasında karşımda oturanın prensiplerinden ödün vermeyen bir avukat değil babam olduğunu hissedebildiğim sıcaklıkta geçti. Ta ki babamın evlenme kararını öncelikle bana açıkladığı o geceye kadar. Çok seyahat ediyordu babam. Haftada 2-3 gün şehir dışında oluyordu. İstanbul, İzmir, Bursa. Üstlendiği dava neredeyse oraya uzanıyordu yolu. Özlüyordum onu. En az haftada bir iş seyahati yoksa daha sık görüşebiliyorduk. Derinlere dalmadan, havadan sudan sohbetlerin eşliğinde yemek yemek ikimizi de mutlu ediyordu. Çömez bir avukat adayı olarak dava konularını benimle paylaşmasına bayılıyordum. Öyle ki gitgide daha iyi anlaşan, ortak yönleri zengin, benzer zevkleri paylaşan iki arkadaşa dönüşmekte olduğumuzu düşünüyordum. Babamla beraber bir yerlere gitmek, onun yakında olmak ayrıcalıkların en güzeliydi benim için. Gençlik günlerinden de yakışıklıydı babam. Fizik olarak da, ruhsal yönden de birbirimize çok benziyorduk. Bu benzerlik, üçüncü şahıslarca dile getirildiğinde dünyalar benim oluyordu. Yalnızca 23 yaş fark vardı aramızda. Görenler baba kız değil de sevgili olduğumuzu bile düşünebilirlerdi. Gurur duyuyordum onunla beraberliğimizden. Paylaşımlarımızdan aldığımız ortak zevki, yaşıtlarımla olan beraberliklerimde asla bulamıyordum. Yerli yersiz övgüler düzmek yapısına tersti ama açıktan açığa söylemese de onun da benimle gurur duyduğunu hissedebiliyordum. O günde hevesle hazırlanmıştım akşamki buluşmamıza. Ankara'nın ünlü restoranlarından birinde yer ayırtmıştı babam. Sözleştiğimiz saatten erken gitmiş, oturmuş beni bekliyordu. Her zamanki gibi sıcacık, cıvıl cıvıl bir sohbeti paylaşarak başladık geceye. Ne var ki konuşmanın gidişatı değişiverdi birden. Yeni kurduğu düzenin yeknesaklığından yakınıyordu babam. Bomboş bir eve girmenin tatsızlığından, insan sıcaklığına duyduğu özlemden. Ve sonunda dilinin altında döndürüp durduğu kararını açıklayıverdi. Evlenmek istiyorum ben Verda. Ciddi miydi, şaka mı yapıyordu? Tepkisizce baktım yüzüne. Şaşırdın mı diye gülümsedi. Donup kalmıştım. Evet dedim neden sonra. Evlilik kurumundan ağzı yanmış birinin tam da özgürlüğüne kavuşmuşken yeniden evlenmeye kalkmasını yadırgadım. Haklısın. Ama yaşanan her yanlış deneyim katıyor insana. Bu kez aynı hataları yapmadan sağlam adımlar atabileceğimi hissedebiliyorum. Belli ki en ince ayrıntılarına kadar düşünüp taşınmış, çoktan vermiş kararını. Adet yerini bulsun diye beni de bilgilendiriyor aklınca. Evlenmek için benden izin alman gerekmiyor. Olur mu hiç? Önce sen evet diyeceksin ki verdiğim kararı uygulayabileyim. Hayır desem ne olacaktı ki? Kim bilir, belki evleneceği insanı çoktan seçmişti bile. Bu düşünce beni alt üst etmeye yetmişti. Annemin bıkıp usanmadan dile getirdiği gibi babamın hayatında bir başkası vardı da şimdi mi gün ışığına çıkarılıyordu? Olumsuz bir yanıt alma umuduyla belirlenmiş bir aday var mı diye sordum. Evet diye mahcup bir ifadeyle başını salladı. Evrak çantasının içinden sarı bir zarf çıkarıp bana uzattı. Her şey burada yazılı. Okuduktan sonra beni daha iyi anlayacağına inanıyorum. Bir kez daha tekrar edeyim. Sen istemezsen olmaz bu iş. Avukat, hem söz adamı hem de yazın. Konuşma ustası olduğu kadar yazmada da usta. Meramını anlatmak için destan gibi mektuplar döşenmesine gerek yok aslında. Ama benim karşımda mahkeme salonlarındaki kadar rahat konuşamayacağını hissetmiş olmalı ki savunma ile hikaye arasında gidip gelen upuzun bir mektup yazmayı uygun görmüş. Tek nedeni bu değil. Söyleyeceklerinin tek muhatabı ben değilim çünkü. Orada yazılanları bilmesi gereken başkaları da var. İçeriğin savunma yanı onlara yönelik zaten. Evet, ortaya yazılmış çok sayıda okura hitap eden bir mektup bu. Ama öncelikle ben okumalıyım. 8 sayfalık daktilo ile yazılmış bir metin. İlk 2 sayfada evlilik öncesini ve annemle evliliklerinin ilk yıllarını kendi bakış açısıyla özetliyor. Gençliğinden, toyluğundan söz ederek yanlış seçimdi demeye getiriyor. Her evlilik iyi niyetle başlar diyor. Kimse boşanmak için evlenmez. Ancak İslam dışı gelişen uyumsuzluklar farklı davranmaya itebiliyor insanları. Çok akıcı bir anlatımı var. İçinde birebir yaşadıklarım olmasa sürükleyici bir öykü niyetini okuyacağım. Usta kalem. Son sayfaları dek gizemini korumuş ve sonunda çözülüvermiş. Evet, yalnızlık ona göre değil. Sıcak bir ev ortamına gereksinim duyduğu için yeniden evlenmek zorunda. Bundan sonrasında beraber olacağı insanı seçerken hep beni düşünmüş. Benimle uyumlu olabilecek, sorun çıkarmayacak, munis, hoşgörülü, kendi halinde biri. Bana da hiç yabancı değil üstelik. Babamın yeni eş adayı Meliha Hanım. Babamın Meliha Hanım'la evlenmek istediği haberi yakın çevremizde bomba etkisi yaratmıştı. Okuduktan sonra salondaki masanın üzerine bırakarak yalnız bana ait olmaktan kurtardığım mektup elden ele geziyor, her cümlenin üzerine ayrı yorumlar yapılıyordu. Annem, anneannem, teyzelerim, komşular, eş dost, annemin arkadaşları. Yapılan her yorumun ardından olanların tek sorumlusu benmişim gibi tüm gözler bana çevriliyordu. Gelinen bu son noktada bile babama arka çıkmakla suçlanıyordum. Ne var bunda diye isyan ettim sonunda. Kendimi mi, babamı mı yoksa onun aldığı kararı mı savunduğumu bilemeden. Madem evlenecek, evleneceği kişi ha Meliha Hanım olmuş ha bir başkası. Ne fark eder ki? İyice yüklendiler üstüme. Hele babam Meliha Hanım'la evlensin, görürmüşüm günümü. Evlerinin eşiğinden adımımı atabilir miymişim bakalım. Benim onayımı, benim rızamı almadan asla evlenmeyeceğini söyledi ama diyecek oldum. Hoca meydan diye sinirli bir kahkaha attı Eda teyzem. De ne istersen. Evlenmenize rızam yok de, ne yapacaklarını hep beraber görelim. Denedim. Babamın beni ezip geçme riskini göze alarak elde edeceğim sonuçtan umutlu olmasam da. Benim isteğim üzerine hafta sonunu beklemeden hafta ortasında buluşuyoruz babamla. Son derece gerginiz ikimiz de. Babamda duyacaklarının merakı ağır basarken benim duygularım karmakarışık. İki taraf arasında sıkışıp kalmışlığın çaresizliği, kararsızlık, öfke, isyan. Nereden söze başlayacağımızı bilemiyoruz. Ismarladığımız içeceklerin gelmesini bekleyerek suskunluğumuzla oyalanıyoruz bir süre. Ne diyorsun bakalım diyerek düğmeye basıyor sonunda. Ben bu evliliğe onay vermiyorum, veremiyorum. Sen değil diye yükseltiyor sesini. Perdenin gerisinde duranlar. Neden başkalarının diliyle konuşuyorsun? Rüştünü ispat etmedin mi sen? Konuştuğum kendi dilim derken en az onunki kadar yüksek perdeden çıkıyor sesim. Başkalarının görüşü beni etkilemez. Kişiliğime sahip çıkacak yaşa geldim. Şükürler olsun, diyor yapay gülüşüyle. Sesi biraz öncekine kıyasla oldukça yumuşak. Bak Verda, takdir edersin ki Melia Hanım'ın yerine çok daha genç, çok daha güzel, farklı özelliklere sahip birini de seçebilirdim. Macera aramıyorum ben. Aradığım huzur. Melia Hanım'ın sakin ve ılıman yapısıyla bana aradığım huzuru sağlayacağına inanıyorum. Evimize girip çıkan, ekmeğimizi suyumuzu paylaşan, anneme yarenlik eden bir kadın. Sizin boşanmanızın arkasından kocasından boşanıyor ve sen onunla evleniyorsun. İnsanlar ne der hiç düşündün mü? Umurumda değil. Başkalarını memnun etmek için evlenilmez. İki kişiliktir evlilikler. Önce kendini düşüneceksin. Hayretle bakıyorum yüzüne. İki kişilik ha? Bu hesaba göre üçüncü kişi olarak ben de dışarıda kalıyorum. Sen başkasın. Madem başkayım, neden söylediklerimi duymazdan geliyorsun? Yanıt vermeden doğru sözcükleri bulup çıkarmak ister gibi uzunca bir süre sessiz kalıyor. Tane tane konuşuyor ardından. Doğruları göremiyorsun sen. Ne kadar aksini iddia etsen de kendi özgür iradenin ifadesi değil söylediklerin. Ve ben aldığım kararları başkalarının bozmasına izin vermeyeceğim. Yani Melia Hanım'la evleneceğim Verda. Bana rağmen öyle mi? Öyle değil ama istediğin gibi düşünebilirsin. Son nokta konuldu aslında. Sözün bittiği yerdeyiz ancak öylesine isyan doluyum ki acıtıldığım kadar acıtmadan kalkıp gitmeyi içime sindiremiyorum. Başarısızlıkla son bulan bir evliliğin ardından gelen bir yenisinin mutluluk getireceği nereden belli? O da en az benim kadar dolmuş. Sözlerimizin nereye varacağını ölçüp tartmadan pervasızca savuruyoruz ikimiz de. Denemeye değer, diyor meydan okur gibi. Evleneceğim dedin mi, kim ne derse desin arayı uzatmadan evleneceksin. Ya tutmazsa? Sırtımda yumurta küfesi mi var? Sallarım gider. Alıştık artık diyorsun yani. Ön teker nereye giderse arkadaki de oraya hesabı. Konuşma üslubumuzun düzeyi gitgide düşmekte. İlk kez yaşıyoruz böyle bir şeyi. Sıkıntıyla dudağını ısırıyor babam. Neler söyletiyorsun bana, diyerek başını iki yana sallıyor. Daha başka söyleyeceğin kalmadı nasılsa, diye fırlıyorum yerimden. Yeni yaşamında bensiz de mutlu olursun umarım. Bu konuşmanın sonrasında çeşitli nedenlerle bir araya gelsek, kucaklaşsak, sohbet etsek de asla eski günlerimizdeki o sıcak birlikteliği yakalayamadık babamla. O gün bizim birbirimizden kopuş günümüz, miladımız oldu. Aramızdaki baba kız ilişkisinin kırılma noktasıydı yaşadığımız. İki delikan, iki ateşli savaşçı, yenilgiyi asla kabullenmeyen iki çılgın dövüşçü. Benzer yapıdaki mücadeleci insanların arasında geçen kavganın yeneni yenileni olmuyor. Babamla aramızdaki çatışmanın belli bir sonuca ulaşmamasının nedeni buydu. Oradan ayrılırken hem yenmiş hem de yenilmiş gibi hissediyordum kendimi. Onun da öyle hissettiğinden emindim. Evet, babamla aramızdaki köprüleri atmış, tüm gemileri yakıp çıkmıştık. Ama pes etmemiştim. Küçük de olsa bir umut vardı ufukta. Melia Hanım'la konuşacaktım. O da bilsin de her şeye rağmen Vedat Karacan'la evlenecekse eğer, bu evlilik evleneceği insanın biricik kızının onayı dışında gerçekleşecekti. Giriştiğim eylemler inanılacak gibi değildi. Pastane köşelerinde babamla evlenmemesi için Melia Hanım'la pazarlık yapabiliyordum. Bu evliliğe karşıyım dedim. Beni karşınızda alarak bana rağmen evlenmiş olacaksınız. Yaşayacağınız olumsuzlukları göze alabiliyor musunuz? Benim tanıdığım eski Melia Hanım gitmiş, yerine bir başkası gelmişti sanki. Umursamaz bir tavırla dinledi beni. Bugüne kadar çok zor şartlarda yaşadım dedi. Elime geçebilecek son fırsat bu. Beni anlamanı beklemiyorum senden. Çok gençsin. Ama ileride hayat tecrübesi edindikten sonra belki anlarsın beni. Ya boşandığı kocası ya kızı, onlar ne diyordu bu işe? Kendi çevresi nasıl karşılayacaktı bu evliliği? Ne desen boşunaydı. Babamın inatçı kararlılığının bir kopyasıydı karşımda duran. 2 ay sonra annemle beraber alışveriş dönüşü uğradığımız bir aile dostumuzun evinde öğrendik evlendiklerini. Nikaha gitmişler. Mecburiyetten, diye boynunu büktü Nesrin Hanım. Malum aynı iş yerinde çalışıyor beyler. Annem kendine yedirip bir tek soru sormadı ama Nesrin Hanım hiçbir eksik bırakmadı maşallah. Melia Hanım bej rengi kupür dantel bir döpiyes giymiş nikahta. Timsah derisi ayakkabı ve çantası ünlü bir markanın etiketini taşıyormuş. Kalabalık değilmiş nikah. Akrabadan çok eş dost iş çevresi. Eve dönüş yolunda hiç konuşmadık annemle. Kapıdan içeri girer girmez odasına kapanmasını, saatler sonra gözleri kıpkırmızı, omuzları çökmüş ama başı dimdik dışarı çıkışını içim sızlayarak izledim. Ölenin tek yakını o. Melia Hanım'ı müebbeden yok saymaya mahkum etmiştim. Ama şimdi babamın arkasından yaşadığı samimi perişanlığı gördükten sonra beraatına karar vermek üzereyim. Çok sevmiş babamı. tartışılmaz bir gerçek bu. Zamanlaması önemli değil artık. Bana kalırsa evlilikleri gerçekleştikten sonra oluşan bir bağlılık, ama öncesine ait bir günah vardıysa eğer, o bile affedilmeyi hak ediyor gözümde. Bu derece bağışlayıcı oluşum, yüreğimdeki ıssızlığı hafifletebilmek için kendime yandaş birilerini bulma arayışından mı kaynaklanıyor, bilemiyorum. İşimdeki tek kişilik sızı dayanılmaz. Girdiğim hiçbir ortamda buradaki kadar yabancı ve yalnız hissetmemiştim kendimi. Yapılması gereken bir işlevi yerine getirmek amacıyla gelmiş, işi bitince çekip gidecek bir yabancı gibiyim. Kapıdan içeri giren herkes Melia Hanım'a başsağlığı diliyor. Ölenin tek yakını o. Makbule yenge yüreğimde esen fırtınaları sezinlemiş gibi yanıma sokuluyor. Görüyor musun Verda, diyor. 5 erkek kardeşten kala kala bir Adnan kaldı. Vedat ağabeyimin tabutunun altına girecek. O da olmasa kadın başımıza kaldıracaktık cenazeyi. Kendi kocasını, babamın bir yaş küçüğü Selmet amcayı saymıyor bile. Çok mu kötü amcam, diye soruyorum alacağım yanıtın ürküntüsüyle. Hiç sorma. Tansiyon, kalp, şeker ne dersen var. Ama asıl sorun kafasında. Gelip gidiyor aklı. 10 yıldır böyle. Büyüklerimiz erken bunama derlerdi. Şimdilerde Alzheimer olmuş adı. Bazen senden benden iyi hatırlıyor her şeyi. Bazen de ne beni ne de yerlere göklere sığdıramadığı Sumru'sunu tanıyabiliyor. Sumru, Selmet amcamın kızı. Benden 3 yaş büyük. Beraber büyüdük. Çocukluk, gençlik günlerimiz bir arada geçti. İçeri girdiğimde yarım ağızla hoş gelmişsin deyip eksik kalmış evin kızı konumunu doldurmak ister gibi. Gelen gidenle ilgilenmeyi sürdüren, o ilgiden payıma düşeni bana çok görüp arkasını dönüveren sevgili kuzenim. Tavır yapmanın zamanı mı? Oysa Makbule yenge de, o da annemle babamın ayrılık arifesinde babamdan yana değil, annemden yana tavır almış, yanımızda olmuşlardı hep. Birbirimizden uzak düşünce köprülerin altından farklı sular akmış demek. 5 kardeş, en büyükleri babam bugün toprağa verilecek. Selmet amcam yakınlanınca yok sayılacak durumda. 3 numaralı kardeş İhsan amcayı ilkokulu bitirdiğim yıl açık kalp ameliyatında, Nusret amcayı da ondan 2 yıl sonra trafik kazasında kaybetmiştik. Ve en küçükleri Adnan amca. Makbule yengenin söylediği gibi iyi ki var, yalnız bugün için değil, ailenin sorunlu ve dar zamanlarında herkesin yardımına koşan, bölünüp parçalananları yeniden bir araya getirme görevini seve seve üstlenen, eşi zor bulunur bir insan o. Adnan amca benden yalnızca 8 yaş büyük ama hep kızım der bana. Kızım diye çağrılmayı duyduğum açlığı hissettiğinden mi, yoksa sözünün dinlenmesini, ara buluculuk görevini yaparken hükmeden konumunu elinde tutmak için mi, orası bilinmez. Belki de birilerine kızım diye hitap etme özlemini gidermek için. Hiç evlenmemiş Adnan amca. Tek başına yaşıyor. Aile içinde alçak sesle eski bir gönül macerasının silinmeyen izlerinden söz edilir ama ortadan konuşulması hiç. Amcamın babamla ipleri kopardığımız, baba kız ilişkilerini sıfıra indirgediğimiz o hassas dönemde her türlü olumsuzluğa karşın aramızdaki iletişimi diri tutmak için yaptıklarını asla unutamam. 4. ayrımın sonu, sayfa 61.